Castle Media.
Merhabalar, Modern Gurbet'tesiniz. Ben Melis Danışmant ve şu anda karşımda çok özel, çok değerli bir konuk var. Sevgili Mehmet Ali Alabora, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Vallahi çok mutluyum çünkü kabul eder misin, etmez misin bilmiyordum. Sana yazdığımda emin olamamıştım. Sen kabul ettiğin zaman çok sevindim, heyecanlandım. Çok teşekkür ederim.
Aman efendim, mahcup ettiniz, ne demek? Ben sevindim böyle bir davet geldiğine.
Nasılsın öncelikle? Her şey yolunda mı?
Yolunda gibi. Yalnız biraz fazla çalışıyorum. O yüzden birazcık şey durumdayım. Ne derler? Overworked olmuş durumdayım. Böyle arada İngilizce sözcükler söyleyeceğim için şimdiden sevgili seyircilerden çok özür diliyorum. Çünkü ben bunu bir türlü bilmezdim. Zaten konularımızdan bir tanesi de bu ya. Hani böyle çok uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra insanlar araya böyle başka dillerde, gittikleri ülkenin dillerinde bir şeyler söylerler.
Evet.
Hani böyle bu bazen ukalalık gibi falan anlaşılır. Ama hakikaten özellikle de çok kavramsal şeyler tartışıyorsanız ve o dilde çok yaşıyorsanız ister istemez oradaki sözcükler, ki muhtemelen Türkiye'de yaşayanlar için bile bazı konulardaki sözcükler oraya, bak şimdi slip ediveriyordur diyeceğim. Araya kaçıveriyordur. Ama burada tam öyle oluyor. Çünkü bazı şeylere özellikle sadece İngilizce konuştuğumuz için uyduruyorum. Mesela bizim startup'ta Gathering'de birazdan daha çok bahsederiz.
Evet.
Şimdi orada bazı terimler var. Onları hakikaten sadece İngilizce konuşuyorum. Dolayısıyla böyle bazen arada İngilizceler araya girerse şimdiden beni lütfen mazur görün.
Yani benim
sevgili
için
dinleyiciler.
Değil.
Senin için olmayabilir ama şu anda kulaklığıyla bizi dinlerken, metroda giderken ya da metrobüse binmiş dinlerken ki arkadaşımıza da problem olabilir. Ondan senden
tabii
özür diliyorum.
Nezaketli, evet. Sen bunu söyledin. Sen bunu söylerken de benim aklıma şu geldi. Rüyalarını İngilizce mi görüyorsun mesela? Merak ettim.
İngilizce gördüğüm rüyada oluyor bazen.
Hı-hı.
Yani bazen bir rüyada sadece İngilizce konuştuğumda oluyor. Ama tabii ki genelde Türkçe görüyorum ama Galce konuştuğum rüya bile olmuştu bir kere ezber yaparken yani.
Çok iyi. Ben de dinleyicilerden kısık sesim için özür dileyim o zaman. Bir özür de benden gelsin. Sesim biraz kısık. Hastalıktan kalktım. Yorgunlukta, uykusuzluk vesaire derken biraz kısıldı. Sohbetimize geçmeden önce kısa bir hatırlatmam var. NewsLab Turkey'nin desteğiyle yayına giriyor Modern Gurbet. Gazetecilik endüstrisi için çok faydalı çalışmalar yapıyorlar. Kuluçka programları kapsamında çeşitli atölyeleri var. Hatta geçen hafta sonu ben de bu programlardan birinde eğitmen olarak yer aldım ve hocam diye bana seslenen kişiler arasında kültür sanat gazeteciliği üzerine ders verdim. Siz de newsapturkey.org'u takip etmeyi unutmayın. Sohbetimize geçelim Mehmet Ali. Modern Gurbet'teyiz ve göç konuşuyoruz. Senin gidişin tabii diğer benim konuk ettiğim isimlerden daha farklı bir noktada. Mecburi bir gidiş var sende. Ben çok o dönemin üzerinde, detayların üzerinde durmak istemiyorum. Daha ziyade senin gidişinle beraber başka bir hayata geçişini duymak, dinlemek istiyorum. Sen 2013 yılında, Eylül ayında sanırım, değil mi? Eylül ayında İstanbul'dan bir uçağa bindin ve uzaklara gittin. Galler'e gittin.
Aynen.
Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. O uçağa binerken nasıl hissediyordun, neler düşünüyordun?
Şimdi tabii o dönem çok tuhaf bir dönem olduğu için Eylül'ün başında 2013'ten bahsediyoruz. Gezi Haziran, Mayıs sonunda oldu. Haziran, Temmuz, Ağustos. 3 ay geçmiş. Zaten o 3 ay hiçbir anı durarak geçmemiş. Yani soluksuz bir 3 ay geçirmişiz. O 3 ayın sonunda da ben bir gün bir uçağa biniyorum ve gidiyorum. Birazcık hani böyle...
Bindiğin uçak Atatürk Havalimanı zaten. Atatürk Havalimanı
tabii.
O zaman oradan biniyorsun.
Hayır, benim güvenliğim... Ben o zaman zaten jandarma beni koruyordu. Hı hı. Oturduğum ev jandarma bölgesinde olduğum için 3 tane jandarma korumam vardı. Jandarma koruması beni polise teslim etti. Polis de uçağa kadar götürdü. Uçakla da geldim. Hı hı. Dolayısıyla hani böyle bir gelişti bu. Hakikaten o sırada çok anlamamıştım. Yani öyle bir şey de olmamıştı. Bir tane çanta var sırtımda. Nostaljisi de olmamıştı yani. Hani biraz sudan çıkmış balık gibi. Hatta o bile değil yani. Ne olduğunu anlamıyorsun. Çok daha sıradan geliyor. Yıllar sonra belki biraz daha o günün ağırlığı çökmeye başlıyor diyeceğim. Ama aradan işte 11 yıl geçti. Durup bakacak vakit olmadı yani. Yeniden bir hayat kurmaya çalışırken. Ya şimdi tabii biraz daha dramatik olarak algılayabiliyorum o günü. Bindiğim zamanı, beklediğimi falan, ama o sırada bambaşka bir şeydi yani. O sırada o olayın tam sıcaklığı içinde çok şeydi. Nasıl diyeyim? Sıradan gibiydi.
Hı hı.
O kadar hani düşünüp durup arkaya bakıp bir duygulanacak bile vakit yok gibiydi yani. Öyle bir şeydi. Zaten ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ve dolayısıyla da bir gün işte hiç hayatımda görmediğim, tabii ki Britanya'ya daha önce gitmiştim ama Galler'i hiç görmemiştim. Galler'e gittim ve 10 yıldan fazla zaman orada yaşadım.
Zaten ben Galler seçimini merak ediyorum. Niye? Neden Galler?
Galler bir tesadüf sonucu oldu yani. O sıradaki biz ülkeden ayrılmak zorunda kalan ekibin içindeki birinin Galler tutkusu yüzünden Galler'e gittik ama benim için hep soru neden Galler'e gittinizden ziyade neden Galler'de kaldığım oldu daha sonra.
O da doğru, evet.
Yani çünkü gidersin, dersin ki ya burası ne, dönerim. Galler'de ben kendimi bir gün bile yabancı gibi hissetmedim. Başka bir yerden gelmişim gibi hissetmedim. Hakikaten önce sanat komünitesi, oradaki sanat topluluğu beni ve bizi çok güzel sarıp sarmaladı. Sonra ben çok oralı oldum. Yani o kadar oralı olunca da hakikaten şimdi Londra'da yaşıyorum. Başka nedenlerden, özel nedenlerden ötürü. Ama hiç Cardiff'i ya da Galler'i terk etmeyi düşünmedim. O yüzdendi. Ki hala bir tarafım hep Galler'de. Yani benim bir kreatif ajansım var. Ajansım hala Galler'de. Galler'de bir sürü işler yapıyorum. Hala Galler'le bağlantım devam ediyor.
Oraya gittiğinde ilk anda bir yerleşme süreci var tabii ki. Yani bir adaptasyon süreci var. İşte ev bulmaktan artık nerede kalacaksan ya da yani yerleşmekten tut. Oranın hayatın dinamiklerini, işte yollarını, toplu taşımayı vesaire, marketi, her şeyi öğrenme süreci var. Ona hızlı adapte olabildin mi yoksa bir zaman aldı mı?
Belki Galler'in iyi bir tarafı da şu oldu tabii. Cardiff küçücük bir şehir.
Onu soracaktım. Nüfusu herhalde
400 bin, 350 bin, 400 bin arası küçücük bir şehir. Şimdi o küçücüklüğünün verdiği çok güzel bir avantaj var. O da şu. Bir kere başkent olduğu için bir kentten beklediğin birçok şey var. Çok güzel bir operası var. Çok güzel klasik müzik konserleri var. Ben hep söylerken şunu söylüyorum. Hani Cardiff'in ne kadar şey olduğuna dair, büyük şehir olduğu ile ilgili. Beyoncé ben oradayken iki kere geldi. Beyoncé iki kere konser verdi. Hani çünkü taşrada vermez yani Beyoncé iki kere konser. Hani bir taraftan böyle ama bir taraftan da bir kasaba kadar küçük. Ya da bir ilçe kadar küçük. Yani ne bileyim yani tamamı Beyoğlu ilçe sınırları kadardır. O kadar bile olmayabilir. Ama bu tabii şeye kolaylık sağlıyor. Oraya ısınmaya, alışmaya. Yani ben mesela çok uzun zaman hiç toplu taşımayı öğrenmek zorunda bile kalmadım. Çünkü her yere yürüyerek gidiyordum. Yani Cardiff'in öyle bir rahatlığı vardı. Dolayısıyla o kolaydı. Tabii Galler'in ne olduğunu görmek bir taraftan şaşkınlık, bir taraftan heyecan vericiydi, bir taraftan zorlayıcıydı. Çünkü biz buradan baktığımız zaman bir kere zaten ülkeye buradan değil, özür dilerim. Türkiye'den bakıldığında ben şimdi neye nereden
çok
baktığımda...
Çok tatlı oldu bence.
Evet, yani eskiden Türkiye'den baktığımda biz ülkeyi İngiltere diye adlandırıyoruz bir kere her şeyden önce. Evet. Yanlışımız orada başlıyor. Çünkü buranın adı İngiltere değil, buranın adı Birleşik Krallık. Hatta tam adını öğrenmek isterseniz United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Ülkenin genel adı bu. Yani Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı. Ülkenin genel adı bu. Birleşik Krallık neden Birleşik Krallık? Çünkü İngiltere ayrı bir ülke, Galler ayrı bir ülke, İskoçya ayrı bir ülke, İrlanda ayrı bir ülke. Bu yine dışarıdan şöyle görüldü yıllarca hani benim için. Yani işte İskoçya diye de bir yer var, oraya da İskoçya diyorlar ama işte hepsi İngiltere. Öyle olmadığını Galler'e gittiğim zaman çok iyi anladım. Bir kere Galler'de çok ciddi oranda Galce konuşuluyor. Bu dört ülkenin içinde kendi dilini, İngiltere'yi zaten saymayalım, üç tane Kelt geleneğinden gelen üç ülkenin içinde dilinin en aktif olduğu, nüfusun %20'sine varan insanların birinci dil olarak kullandıkları bir dil Galce.
Ve sen de öğrendin o dili.
Öğrendim ama şöyle öğrendim. Hani İngilizcem gibi böyle oturup da seninle her şeyi tartışamam. Ama hem ajansta hala gündelik hayatımda Galce ile ilişkili olmak durumunda kaldığım için hem Galce bir dizide oynadığım için evet yani dile bir aşinalığım var ama oturup da mesela televizyon açıp seyretsem çok zor yani bazı şeyleri anlarım ama her şeyi anlayamam. Ama dediğim gibi hani sözcükleri biliyorum. En azından mantığını biliyorum. Biraz daha zaman ayırmam lazım. İşte bütün bunlar da ilginç tarafıydı. Yani hiç bilmediğim taraflarıydı. Ama en alışılmadık şey şuydu. Çok sudan çıkmış balık olduğum için ki ben bir yere hemen adapte olurum, hemen harekete geçerim. Harekete geçmek biraz zaman aldı. Böyle bir sene falan ne oluyor, ne yapıyoruz falan. Yani hep ilişkiler devam etti, bir şeyler yapmak devam etti ama gittikten sonraki ilk oradaki işi, yani kendi çabalarımızla yaptığımız işi 2015'in başında yapabildik. Yani hani bir aradan 1,5 yıl geçmiş. Arada bir şeyler yaptım tabii ama oydu yani ilk.
Bunun içinde ruh halinin doğal olarak değişimi de var mı? Yani bir bilmiyorum, depresyon demek istemiyorum yani böyle bir ağır bir tanımlama kullanmak istemem ama yaşadıklarından ötürü, hissettiklerinden ötürü o hani bir isyan olabilir ya da
yo, ya biraz hayal kırıklığı olabilir gibi, vesaire. Biraz böyle sudan çıkmış balıklık, yani bunları söylüyorum ama 2014 yılında da Freiburg'da gittim, bir operada oynadım. Ondan sonra işte ne bileyim bir böyle iletişim ajansı gibi bir şeyim vardı. Onunla orada bir söyleşiler dizisi yaptım falan ama hani tiyatro yapalım, Arts Council'a kendi adımıza başvuralım İlk günden yapabileceğimiz bir şeyken biraz daha böyle zaman aldı. Bir buçuk yılımı aldı. Değişik bir kafa oluyor tabii yani ki hani ilk günden itibaren sıkı çalışmaya başladım ama böyle işlerin içine zabadanak dalmadım. Belki de dalmamak gerekiyor, bilmiyorum. Yani hani tam anlayamıyorum ama geri dönüp baktığımda hep şey diye düşünüyorum yani. Daha önce gelenlere hep tavsiyem oluyor. Hemen başlayın. Yani hemen içine dalın. Ama evet, senin dediğin gibi benim durumumda birazcık o kendine gelme hali biraz şey istedi. Bir de biraz İngilizce bir terim kullanacağım. Türkçesi tam bilmiyorum. Soul searching hani. O yeni bir yere gidiyorsun ve bakıyorsun ya, orada da biraz onu yapmak gerekti açıkçası.
Gittiğin zaman kafanda ne kadar süre burada kalırım acaba sorusu ya da cevabı kendi kendine düşündüğün bir şey var mıydı?
Ben Türkiye'den ayrılmaya bütün bu olaylar olmadan önce karar vermiştim zaten. Dolayısıyla benim için öyle bir soru yoktu. Yani hani geri dönmek üzere çıkmamıştım. Ben zaten Türkiye'den çıkıp yeni bir şeyler görme, dünyayı görmek üzerine bir plan yapıyordum.
Yani sen yaşamının bir bölümünü en azından yurt dışında geçirmeyi düşünüyordun.
Evet.
Doğru mu?
Hatta geri kalanını mümkünse yurt dışına geçirmeyi.
Sebebi neydi?
Ya sebebi kültüreldi birazcık aslında. Yani 2013'ten evvelki Türkiye, biz 2000'lerde bir İstanbul yaşadık ya böyle.
Evet.
2000 ile 2010 arası diyebileceğim zamanda böyle kendimizi dünyanın başkentleriyle karşılaştırdığımız ve artık İstanbul işte Berlin ile Paris ile yarışabilen bir hale geldi falan dediğimiz.
Avrupa'nın kültür başkenti.
Evet, gerçek mi, illüzyon mu olduğunu bilmediğim bir dönem yaşadık ya. Ve gerçekten mesela ben Garaj İstanbul'un kurucularından bir tanesiyim. O zaman Garaj İstanbul'da izlediğim bazı işleri ben buralarda izlemedim. O kadar iyi ve ileri ve avantgard işleri. Yani şey değil, yani sadece bir illüzyon değildi. Gerçekten her yerden bir sanatçı çıkıyordu. Beyoğlu'nda bir şeyler oluyordu. Her yerde pıtrak gibi tiyatrolar açılıyordu falan filan.
Evet.
Bütün bunlar olurken fakat 2010'lara doğru da bir taraftan da ben şimdi popüler kültürün içinden çıkmış biriyim sonuçta yani. O kadar ukalalık etmeye gerek yok. Televizyon dizisini oynuyordum işte alt tarafı yani. Hani şimdi
yok canım yani alt
tarafı. O kadar ama yani hani o ayrımı yapmak için söylüyorum. Ama popüler kültür öyle bir hale geldi ki hiç unutmuyorum. Heberlerin toplantısında bir gün Levent Kazak dedi ki ya dedi ülke hakkında çok şey bilen turistler gibiyiz dedi. Şimdi bu duygu var ya. Bu duyguydu aslında benim birazcık çıkmak istememe neden olan şey. Artık hakikaten popüler dünyada, eskiden popüler kültürde olan ne bileyim popüler şarkıları herkes dinlerdi. En azından bir iki tanesini bilirdin. Sezen Aksu'ydu popüler olan ya da ne bileyim Nükhet Duru'ydu ya da Ajda Pekkan'dı. Hadi 90'lardaki şarkıları bile bazılarını biliyorduk, anlatabiliyor muyum? Ya da popüler filmler vardı. Onu herkes bir şekilde ortak bir buluşma noktası olurdu. Ya bu 2010'lara doğru öyle bir hayat olmaya başladı ki yani ben televizyonu açıyorum. Dediği gibi Levent'in yabancı bir yerde gibi yani orada başka birileri var biz başka birileriyiz gibi hissediyorum. Ve popüler filmleri bile paylaşamaz ya da popüler müzikleri bile dinleyemez hale geldiğimiz bir kültür ayrışması olduğunu hissediyordum o zaman. Bugünkü Türkiye'yi bilemem. Bugünkü Türkiye ile ilgili bir ukalalık yapamam. Çünkü
şimdi tam hiç sorma şimdi diyecektim ki sen bunu
ya
söyledin.
Onu yapamam çünkü hakikaten bir, o da çok zor bu arada yani. Ben 11 yıldır bilmiyorum Türkiye'de nasıl yaşandığını. Tabii ki sosyal medyadan bir sürü şeyden takip ediyorsun ama bazı çok temel şeyleri bilemezsin. Dolayısıyla ne olursa olsun kafandaki Türkiye 11 yıl evvel kalmış, donmuş bir Türkiye oluyor.
Evet.
Onun için bugünküyle ilgili bir şey söyleyemem. Benim söylediğim 2009, 10, 11, 12. O sırada bir işte Garaj İstanbul'u yapmıştık. Olmadı, bir yere kadar oldu, olmadı. Oyuncular Sendikası'nı yani kurduk. Falan hani niye oyuncular sendikası kuruyoruz ya? Yani 2011 yılında niye hala sendika kuruyoruz? Yani işimizi iyi yapmak için niye sendika kuruyoruz yani? Bir sendika olur, üye olursun. Zaten işini yapıyor olman lazım falan. Hani bütün bunlar beni artık gibi bir yere getirmişti
evet,
zaten.
Fazla dolmaya başlamış.
Gezi çok büyük bir ümit olmuştu hepimiz için. Ama aynı zamanda başka şeylere de neden oldu. Dolayısıyla da soruna uzun cevabım bu oldu. Çıkışım zaten hani daha önceden düşündüğüm bir şeydi. Tabii ki bu kadar alelacele çıkıp da gitmeyecektim ya da başka türlü planlayacaktım ama böyle olmuş oldu.
Sen Türkiye'de çok tanınan bir oyuncuydun elbette. Çok popülerdin. Ya sokakta yürürken muhtemelen herkesin neredeyse bildiği bir isimdin. Oraya gittiğin zaman tahminimce diyeyim yani en azından bir anda sokaktaki diğer herhangi bir insan gibisin. O his nasıldı yani sokakta yürüyorsun ya da işte yıllar geçiyor birkaç yıl geçiyor en azından ve bu senin Türkiye'deki durumun işte ünlülüğün, tanınırlığın orada yer almıyor.
Şimdi bununla ilgili iki tane şey söyleyeceğim. Onun için bir tanesini bulmak için bilgisayarıma bakıyorum. Hı-hı. Oydu, merak etme. E-postaları okumuyorum.
Yok,
İki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi Mark Knopfler'ın sözü. Mark Knopfler'ı tanımayanlarınız için söyleyelim. Dire Straits'in hala hayatta olan solisti Mark Knopfler. Mark Knopfler'ın şöhret için söylediği çok güzel bir laf var. Ama aynen onun söylediği gibi söyleyeceğim. Sonra Türkçe'ye de çevireceğim. Çünkü haksızlık etmek istemiyorum. If you can think of anything good about fame, I'd like to know what it is. Şöhretle ilgili söyleyecek iyi bir şeyiniz varsa ne olduğunu duymak isterim diyor Mark Knopfler. Dolayısıyla hani...
Sen de aynı düşüncedesin.
Yani ben demek. De, ya şöhretin iyi bir şey olduğunu zannetmiyorum o kadar iyi. Hı-hı. Tabii ki çok güzel bir şey bir taraftan. Muhteşem bir sevgi alınıyor falan filan ama bir taraftan da kendinize inandırdığınızda bir şey olmaya başlıyor. Yani sen insanların hayran olduğu kişi değilsin. Yani bunu ayırt etmek çok kolay değil. Başka şeylerden ötürü bir zaman sonra olabilir bu tabii. Ama bir dizide meşhur olduğun zaman insanların hayran olduğu kişi sen değilsin. Hı-hı. O dizideki kişi de değil. O bir şey yani. Zaten bugünlerde görüyoruz artık hayran olduğumuz bir sürü özellikle erkeğin evet. çok da boktan adamlar olduğu evet, da evet. sürekli gördüğümüz bir şey. Yani. Dolayısıyla hani onu bir ayıralım. İkinci söyleyeceğim şey şu. Hep şunu deriz ya yani çoğu insan der. Bir daha dünyaya gelseydim şunu şöyle yapmazdım. Bir daha dünyaya gelsem şöyle yaparım. Bir daha dünyaya... Ah geldin işte. Bütün deneyimlerinle, her şeyinle tekrar dünyaya geldin. Şimdi ne istiyorsan ol. Kebapçı mı olmak istiyorsun? Tiyatro yönetmeni mi olmak istiyorsun? İşte ne bileyim ajans mı kurmak istiyorsun? Ne istiyorsan yap. Yani tekrar yapabilirsin. Çünkü şöhretin bir de bagajı var. Evet çok güzel. Herkes seni tanıyor. Harika. Ama bir taraftan da herkesin seninle ilgili bir fikri var. Şöhretli olduğun zaman. Şimdi yok. Al işte. Hem de aynı deneyim de var.
Hı hı. Yani ölmeden yeniden doğmuş oluyorsun.
Biraz öyle bir şey yani. Eğer oradan bakarsan. Yani şey polyanlacılık yapmak istemem. Aman annem bana kızmasın. Annem bayılır pozitif enerji her şey iyi düşün falan. Öyle bir şey değil ama benim için şey önemlidir yani. Hani inatçı olmak önemli. Bir de dediğim gibi bunu bir şans olarak görmek. Ben öyle gördüm açıkçası. Bana iyi geldi.
Hazır annenden bahsetmişken gidişinle beraber ailenin bakış açısı yani tahmin edebiliyorum ya da edemiyorum belki de. Yaklaşımları nasıldı?
Yani yaklaşımları hani babam zaten 2,5 yıl hapis yatmış. Hani onun için şey gibi. Oğlan da sürgün oldu gibi. Yani tabii ki onlar da zorlanıyorlar, kimi zaman öfkeleniyorlar ama bir taraftan da alışıyorsun. Ondan sonra da buralarda kaliteli vakitler geçirmeye çalışıyorsun. Yani yılda 2-3 kez buluşarak, 1-2 kere buluşarak o zamanların en iyi şekilde kıymetini bilmeye çalışıyorsun.
Hı hı. Oraya gittiğin zaman, yani Galler'e gittiğin zaman en çok sevdiğin şey ne oldu orayla ilgili ilk başlarda?
Sakinliği oldu. Hı hı. Ve de şu oldu, gündelik stresin olmaması çok büyük bir lüks. Ne demek istiyorum? Otobüse binerken kavga etmeyeceksin. İşte karşıdan karşıya geçerken küfretmeyeceksin. Bakkalda biriyle kavga etmeyeceksin.
Kimse sırana kaynamayacak falan.
Gündelik hayatta stres olmaması bizim bilmediğimiz bir şeydi çok uzun yıllardır Türkiye'de. İşte park, ya bir gün mesela yürüyorum Cardiff'te ve parktan geçiyorum. Dedim ki yani şanslıyım ya bu kadar güzel bir yerde olabildiğim ve şu anda da bir provaya gidebildiğim için. Yani hani bunlar benim için çok keyifliydi. Bir de tabii ki Galler'in doğası. Yani muhteşem bir doğası var. Yemyeşil. Biraz Karadeniz'i andırıyor. Hani Türkiye ile karşılaştırmak isterseniz Karadeniz gibi yemyeşil bir yer Galler ve çok dingin bir yer. Huzurlu bir şeyi var. Dingin bir coğrafyası var. Belki de hani Anadolu gibi böyle tarih boyu yol geçen hani gibi o gelmiş bu geçmiş sürekli bir gergin olmadığı için de olabilir ki bize bir taraftan tatlılığımızı, güzelliğimizi ve manyaklığımızı veren de o coğrafya. Onu inkar etmek istemiyorum. Evet. Ama hani orada benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi buydu.
Seni daha sakinleştirdim yani yapını bilmiyorum ama biraz daha hani öyle durumlarda çünkü yaşadığın yerdeki o stres bahsettiğin durum da seni daha öfkeli bir insan haline getirebiliyor. Hele ki İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşadığın vakit. Hani o sen de oraya ayak uydurdun ve daha sakin biri oldun mu?
Yani zannetmiyorum ya.
Ya da belki daha ya, zaten sakin biri miydin?
Yok ben sakin biri hiç değilim. Çok da sakinleştiğimi söyleyemem ama hani uzun doğa yürüyüşleri yapmak falan mesela yeni alışkanlıklar kazandırdığını söyleyebilirim hani. Mesela burada bir ihtiyaçtır. İhtiyaç da değil. Burada çok büyük alışkanlıktır doğa yürüyüşü yapmak. Hani herkes hafta sonu, herkes demeyeyim ama çoğu insan bir yere gider. Ya da arkadaşlarla yaz gelince buluşulacağı zaman bahardan sonra piknik yapılır falan gibi. Hani böyle alışkanlıklarım oldu. Onu söyleyebilirim mesela. Hı hı. Doğa yürüyüşünün ben o kadar da çok hani Belgrad Ormanı'na falan giderdim. Bu arada tabii annem için haksızlık etmeyeyim. Annem beni en ufak bir boşlukta Yıldız Parkı'na götürürdü ama hani kendim mesela erişkin olduktan sonra arada bir mutlaka gideyim ormanda yürüyeyim gibi bir şeyim yoktu. O mesela birazcık orayla geldi. Hatta bununla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Dodinol at Vinagoid, coming back to my trees demek. Yani ağaçlarıma dönmek demek Galce'de. Bu tekrar huzurlu olmak, keyifli bir kafaya dönmek anlamında kullanılıyor.
Ne güzel, acayip güzel. Peki oraya gittiğin zaman seni en çok zorlayan şey ne oldu? Yani Türkiye ile hiç benzeşmeyen ya da farklı olduğu için adapte olamadığın...
Trafik. O kadar çok ceza yedim ki arkadaşlar ve sonunda ehliyetimi kaybettim iki kere. Yani bu çünkü bize has bir kazmalık gelişiyor ister istemez İstanbul'da araba kullanmayı öğrenince. Ve şöyle üç kere yediğim cezadan ötürü ehliyetim gitti. Aynı ehliyeti tekrar sınava girip almak zorunda kaldım. Vizemi vermediler 1,5 yıl. Ha bu arada yani manyaklar gibi kullanıp insanları sağla solla falan yapmıyorum.
Ne oluyordu?
30'la gideceğim yerde 38'le gitmişim. 50'yle gidilecek yerde 55'le gitmişim. Ama o bir duygu, tamam mı? Şeyden yapmıyorum bunu. Yol boş. Ben de gidiyorum yani hani 30'la 38 mil arasında. Böyle manyak gibi bir fark yok. Ama o kadar şey yapmışım ki yani o böyle nasıl diyeyim, ona alışmak çok uzun zaman aldı ya. Yani o çok tuhaf bir şeydi mesela. Yani en çok herhalde bununla zorlandım.
Peki sonra o işte biraz sürdü dedin, hani biraz bir sene kadar değil mi orada bir şeyler yapmaya başlamak gerçekten?
Yok aslında hemen yapmaya başladım yani Freiburg'da bir operada oynadım ama böyle ne bileyim.
Tam anlamıyla demek
ilk gider
istiyorum.
Gitmez tiyatro yapmayı yapabilirdik yani ama hani birazcık daha zaman aldı yani.
Sonra yolunu bulduğu zaman nasıl gelişti her şey? Çünkü orada sen bir sürü şey yaptın. Kısa filmler değil mi? Oyunlar.
E tabii yani.
Çok faaliyetin var.
5 kere galleri, bütün galleri turneledik. Dizide oynadım, filmde oynadım. Çok şey oldu yani. Tabii şimdi de son 2 yıldır bambaşka bir hayatta olduğum için o zaman da bana şimdi geçmiş gibi geliyor. Çok ilginç. Ya 11 yıl da az bir yıl değil bu arada yani hani.
Tabii.
8, 9 onlar da az yıllar değil. E zamanla tabii bir şeye odaklanmaya başladığın zaman focus çok önemli. Orada genişlemeye başlıyor tabii hayat. Yani bir tane oyun yaptık. O oyundan sonra bir tane daha oyun yapıp daha doğrusu bir araştırma geliştirme projesiyle turne yapan provalar yaptık. O turne yapan provalardan sonra onun oyununu yaptık. Derken ben sonra memleketimde insan manzaralarını yaptım. İlk defa Türkçe oyun yaptım. Sonra da pandemi oldu. Sonra hayat değişti.
Pandemide nasıldı peki? Yani zaten başka bir ülkedesin. Bir de üzerine artık ülkede başka yerde olmayı geçtim. Evin içindesin artık. Kapanıyorsun.
Şimdi o çok... Yani pandemi benim için çok bambaşka bir deneyim. Biz bir kere zaten pandemiden önce ayrılmaya karar verdik eski eşimle. Pandemi oldu. Ben o sırada memleketimde insan manzaralarını 5 kere oynamıştım. Koskoca kitabı ezberledim. Hatim indirmek gibi bir şeydi. Ve bir anda durdu her şey. O sırada pop-up meyhaneler yapıyorduk ondan bir evvel. Tam bana dedi ki online meyhane yapabilir miyiz? Dedim ya yaparız ama yani bir kişi konuşsun, 30 kişi dinlesin de olmaz yani. Masalar olması lazım. İnsanların masalardan masalara gezebilmesi lazım dedim. Ve işte meyhane Elsewhere, evet. İstanbul Elsewhere'in devamı olan online meyhane, meyhane Elsewhere oradan doğdu. Oradan doğan, meyhane Elsewhere'den doğan da Gathering doğdu. Ve bunu bir platforma çevirdik. Sen de geçenlerde o platformda
konuk oldun.
Era ile Aylin'in konuğu oldun. Ve şimdi binlerce insanın yüzlerce online mekanda buluştukları bir platforma dönüştü. Ben pandemiden beri çalışıyorum. Hiç durmadım.
Ben o dönemi hatırlıyorum. O pandemide senin bahsettiğin işte bu masalar, hani o meyhane fikri vesaire hatırlıyorum. Ve böyle onu düşünmüştüm. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık hani rakı masası, meyhane sofrası bile dijital bir ortamda oluyor, olabiliyor.
E meyhane asfer hala devam ediyor.
Evet.
İnsanlar 4 saat, geçenlerde yine perşembe günü vardı geçen hafta. 40 kişi 4 saat vakit geçirdi. Bunlardan 20 tanesini kesmedi. Oradan çıkıp Night Bar'a gittiler. Night Bar yine Gathering'deki başka bir mekan. Dolayısıyla hani benim için pandemi Gathering.life'ın ortaya çıkması oldu. Dinleyiciler Gathering.life sitesine, Life, F ile sitesine girerek Gathering'i daha önce duymadılar ya da görmedilerse deneyimleyebilirler. Benim için buydu yani pandemi.
Çok yoğun çalışıyorsun bununla ilgili bildiğim kadarıyla değil mi?
Tabii
şu
benim
anda?
Zamanımın büyük bir bölümü Gathering'e gidiyor. Daha sonra bak yani benim ajansım en ufak bölümü de İstanbul Elsewhere'a gidiyor.
Peki neler yapıyorsun? Yani işlerini daha açıkça anlatmanı istesem.
Şimdi Gathering bir sosyal video platformu. Herkesin kendi online mekanını açıp işletebileceği bir platform. online mekan ne demek diye sorabilirsiniz. Hani online mekan nasıl oluyor?
Metaverse. Ben katıldığım için tabii artık biliyorum onun ne olduğunu tamamen.
Online mekanların özelliği şu. Online mekanlar Zoom'dan farklı ya da Teams'den farklı olarak sizin sosyal bir mecrada buluştuğunuz ama bir de masalardan oluşan mekanlar. Sahne modu da var. Siz o gün mesela daha çok sahneyi kullandınız. Ama masalara da gidebilirsiniz. Masalara gittiğiniz zaman yan masadaki insanları dijital olarak görüyorsunuz ama duymuyorsunuz. Ve masa masa gezebiliyorsunuz. Böylece gerçekten bir kafe gibi, bir kulüp gibi, bir bar gibi, bir meyhane gibi, bir kahvehane gibi sosyal bir mekanın biz dijitalde taklit etmiş oluyoruz. Taklit demeyeyim de mimik etmiş oluyoruz. Yani onu kopyalamış oluyoruz. Ve gerçekten insanlar 2,5-3 saat bazen 4 saat vakit geçiriyorlar bu sosyal mekanlarda. Herkes gathering'de mekan açabilir. Şu anda gathering'de okuma kulüpleri var. İşte müzikle ilgili mekanlar var, yoga kulüpleri var, meyhane var, pub var, bar var, profesyonel alana yönelik atölyeler var, yemek atölyeleri var, yüzlerce mekan var. Ben bütün yani günümün çoğunu gathering'deki ekiple birlikte, 13 kişilik bir ekibiz, gathering için harcıyorum. Bir de bütün gathering'in görünen yüzünü yapan Buck isimli bir kreatif ajansım var benim. Daha çok kampanyalar yaptığımız bir ajans. O ajansla da hem Gathering'in ve İstanbul Asfer'in kampanyalarını yapıyoruz. Hem de işte ne bileyim Türkiye İşçi Partisi'nin genel seçimde, bu seçimde değil de genel seçimdeki kampanyasını gördüyseniz ya da inat kampanyasını gördüyseniz hepsini Buck yapmıştı. Ya da Welsh Government'a yani Galler Hükümeti'ne film yaptık geçenlerde. Galler Ulusal Tiyatrosu'nun bütün kampanyasını yaptık. Şimdi de Galler Yeşilleri için, partisi için bir kampanya yapıyoruz gibi bir de o var. Bir de İstanbul Asfer var. İstanbul Asfer de bir kültür projesi. Ama bir taraftan da yakında bir meyhane açacak belki Londra'da. Bir taraftan da bir kısımda da onunla ilgileniyorum.
Peki hiç kendini ajans insanı olarak düşünür müydün? Yani aklına böyle bir şey gelir miydi?
Şimdi şöyle ben 2005-06'dan itibaren iletişim alanında çalışmaya başladım. Ben Garaj İstanbul'un iletişim direktörüydüm aynı zamanda. Üstün Barış da gibi böyle iletişim alanında çok büyük ustalarla yan yana çalışarak onlardan biraz el alıp ondan sonra da yani hayatım zaten kampanyacılıkla geçti. Dolayısıyla Bakı kurarken ki esas hedef şuydu 2018'de hani daha çok video based bir şey yapalım. Yani video bazlı bir şey yapalım ve aslında etrafımızdaki sanatçı kitlenin yaratıcılığını birazcık da paraya dönüştürebileceğimiz bir şey yapalım derken kampanyacılığım ağır bastı. Ajans kampanya ajansı oldu ve bildiğin şu anda markada üreten, kampanyada yapan, web siteleri de yapan bir küçük ajansa dönüştü. Kendimi bir ajans sahibi olarak hayal etmezdim tabii ki. Bu yaştan sonra kreatif direktör olacağımı da kreatif direktörlerden özür dileyerek söylüyorum. Kreatif direktör rolünü aldım diyelim. Düşünmezdim ama çok keyif alıyorum çünkü benim için her zaman ekiple bir şey yapmak ve bir şey uydurmak. Uydurduğumuza inanıp onu yapmak esas değerli olan. Yani bu bir tiyatro oyunu da olabilir, bir app de olabilir, bir kampanya da olabilir, bir bina da olabilir. Hep birlikte bir albüm çıkartmak da olabilir. Hep birlikte bir şey yapmak ekip olarak, hiç ortada bir şey yokken mabadımızdan bir şey uydurup onu hayata geçirmek. Benim aslında en sevdiğim şey bu. Sadece tiyatro yapmak ya da oyunculuk değil. Esas sevdiğim bu. Onun için aslında hani mutluyum. Ben ajansı sadece ajans gibi görmüyorum. Aslında inşallah ileride kurabilirsem yeni bir Bauhaus olabilirse yaptığımız iş ona giden bir yol olarak görüyorum bir taraftan da.
Seni dinlerken şunu düşündüm. Seni yakından tanımıyorum ama sanki şartlar ne olursa olsun içinden bir çözüm üretebilirsin ve bunun için çabalayabilirsin gibi bir halin var. Bilmiyorum doğru bir gözlem midir ama belki annenin biraz önce bahsettiğin o pozitiflik sana bunları aşılaması etkili olmuştur hayatında ama yıkılmaktansa yani bütün durumu karanlık bir noktaya çekmektense içinden yaratıcı çözümler üretmek sana daha çok yakınmış gibi hissettim. Doğru mudur bu?
Doğru. Yani kriz anında da ben kitlenenlerden değil hemen çözüm üretmeye çalışanlardan olurum. Yani bilmiyorum herhalde çocukluğumdan beri öyle oldu yani hem annemin hem babamın hem kendi sosyal gelişimimin sonucu böyle bir şey oldu. Böyle biri oldum. Ama hep yani dediğim gibi bir kriz olduğu anda ilk aklıma gelen şey ne yapacağızdan ziyade dur bir dakika durumu nasıl çözeriz. Oralarda hep soğukkanlı olurum bu hayattaki şeyime de yansıyor herhalde.
Oradayken şeyi sordum sana, kolaylıkları, zorlukları sordum ama insanların bir yandan da iletişim ilişkileri mühim ya. Oradaki insanların göçmenlere ya da sana bakış açısı, kurduğunuz ilişkiler, yakınlık ya da bilmiyorum mesafeler. Çünkü konuk aldım bazı arkadaşlarım işte mesela Almanya'da, Berlin'de Almanların hiçbir şekilde derin bir dostluk kurmadığını Türklerle bunu anlattı.
Şimdi burası çok en sorunlu yerlerden bir tanesi bence. Hepimiz açısından söylüyorum. Mesela ben Almanya'yı çok severim, Berlin'i de, ama oraya gidemezdim. Çünkü Almancam o kadar iyi değil. Benim için dili tüm kıvrımlarıyla öğrenip ondan en az bir native kadar zevk alabilmek çok önemli. Çünkü benim temel aracım kültür ya. Hı hı. Orada da yani belki de benim aidiyetim öğrenerek, bilerek oluyor. Çok analitik bir şey olabilir. Doğru olmayabilir. Bilmem. Ben sadece kendi tespitimi yapmaya çalışıyorum. O noktadan itibaren de buradaki kültürle gerçek bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Kurduğumu da düşünüyorum. Dil üzerinden de, dilin bütün kıvrımları üzerinden de. Öyle olunca kültürü de daha iyi anlamaya başlayıp arkadaşlıkların da öyle olabiliyor. Arkadaşlıklarından beklentilerin de. Benim burada çok iyi arkadaşlarım var. Yani şu anda telefon etsem işini gücünü bırakıp buraya gelebilecek. Çok ciddi şeyler tartıştığımız. Kaybettiğim arkadaşlarım da oldu bu arada. İki tane, üç tane arkadaşımı kaybettim geldiğimden beri. Yaşları biraz daha büyüktü bir tanesinin. Bir tanesi kanser oldu falan. Ve gerçekten hani cenazelerine davet edilen insanlardan bir tanesiydim ben de. Yani 8-9 yıllık ahbaplığımız olmasına rağmen. Hani bir tanesinin cenazesinde 20 kişi vardı. Bir tanesi zaten milletvekiliydi. Çok insan vardı ama hani ben orada konuşma yapan insanlardan bir tanesi oldum. O kadar yakınlaşmıştık. Birinci kısmının bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi de yani bir şey burada, ya ilişkinin tanımı biraz farklı bazen. İşte çok insan duyuyorum, işte ah bizim oradaki sıcacık ilişkiler yok. Bizim oradaki yakınlık hiçbir zaman kurulmuyor. E yok da yani bizim oradaki dedikodu, birbirinin ayağından çekme, herkesin arkasından konuşma, herkesin mutlaka en yakın arkadaşından bir kere kazık yeme de yok ona bakarsan doğru orantıda. Çünkü ne derler, kişisel sınırlar var. O kişisel sınırlar da galiba biraz iyi gibime geliyor. Yani o kişisel sınırları korumak da biraz iyi gibime geliyor. O bizim Akdenizliliğimizdeki kişisel sınırların ihlali, bazen işte kişisel sınırın ihlaliyle samimiyet arasında bir karmaşa oluyor gibime geliyor. Ben belki de Galler'de olduğum için bu arada. Çünkü İngiltere farklı olmuş olabilirdi. Sonuç itibariyle Kelt kültürü de farklı. Yani Galler'de farklı, daha sıcak bir ilişki kurulabiliyor. Belki de orada olduğum için ben böyle bir yani yeni arkadaşlar edinme ve bu arkadaşlarımın gerçekten iyi arkadaşlarım olması konusunda bir sıkıntı yaşamadım.
Peki Türkiye'ye dair özlediğin, en çok özlediğin şey nedir?
Her zaman hep cevabı hep aynı bunun. O da lüfer. Sağ olsunlar dondurarak getirdiler.
Özlediğin lezzetler geliyordur sana tabii ki.
Tabii tabii. Lakerdalar geldi, lüferler. Özkonak kapanmadan Keşkül geldi Özkonak'tan yani. Sağ olsunlar, çok teşekkürler. Onun dışında
yeme içme dışında merak ediyorum. Hani bir sokak bile olabilir, bir an olur.
Ya yeme içme dışında böyle nostaljik bir şey olarak özlemiyorum. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani bugün gitsem İstanbul'da da birçok şeye çok ağlayabileceğimi de biliyorum. Hani gittiğin meyhane yok, gittiğin mekan yok falan. Orada yaşadığın kültür yok. Giderek neyin farkına varıyorum? İlginç bir şekilde. Yani yaşlandığım için mi, değerini şimdi anladığım için mi bilmiyorum ama 90'ların gece hayatında nasıl bir şeymişiz'i yeni anlamaya başlıyorum. Galiba o da Türkiye'de yeni anlaşılmaya başlanıyor.
Evet.
Yani 90'larda yaşadığımız, böyle 95 ile 2000 arasında yaşanmış o keşmekeş, pislik ama özgürlük ama yani ortasına kemancıyı koyabileceğimiz bir şey bu. Onun değerini yavaş yavaş biraz daha fazla anlıyorum. Belki de yapılanmamda da çok etkisi olmuş olduğunu da yeni yeni anlıyorum. Hani Türkiye'yi özlemek gibi değil de biraz daha geriye bakıp aa bir dakika ya dediğim bir şey olabilir.
Onu buradayken biz de özlüyoruz zaten. Çünkü
onun
şey
dışında ama değil. Daha çok galiba lezzet ya, gerçekten en çok özlenen şey lezzet yani. Hani onun dışında çünkü bir şeyi burada yaşatmaya devam ediyoruz ya, yani muhabbeti,
evet.
Oradan getirdiğimiz bir şeyi burada yaşatmaya devam ettiğimiz için galiba o lezzetler ve deneyimler en çok özlenebilecek şeyler.
Yemek yapıyor musun? Yapar mısın?
Tabii.
Yani Türk yemekleri yapıyor musun sık sık?
Evet evet. Ben yemekleri genelde ben yapıyorum, evet.
Hı hı. En sevdiğin Türk yemeği nedir? Yani en severek yaptığın ya da?
Benim en sevdiğim yemek mantıdır. Çok ilginç bir şekilde. Ve ortağım Tam Morgül'ün mantı sevmiyor olmasını da buradan bütün dünyaya deşifre etmek istiyorum. Böyle bir şey olamaz ama olmuş bir kere. Benim yaptığım yemekler ise yani ne bileyim, güzel pilav yaptığım söylenir. Ondan sonra zeytinyağları yaparım. Yani her şeyi yapıyorum. Geçen de kuru fasulye yaptım uzun uzun. Öyle hani yani şunu iyi yaparım dediğim, bu meyhaneyle birlikte şeyim çok gelişti. Online meyhaneyle birlikte çabucak meyhane sofrası kurma pratiğim çok gelişti. Böyle tık tık tık tık tık bir saat içinde 5-6 tane meze çıkartabiliyorum. Tabii bazıları hazır oluyor. Hazır derken atıyorum bir konserve açıyorum, üstüne iki sos yapıyorum falan. Ama bir tane patates salatası, bir tane cacık, bir tane bilmem ne falan. Evet yani bunlar. Ama zeytinyağlıları yaparım ya. Pırasa, ne bileyim kereviz, barbunya, fava.
O bayağı yani bayağı yapıyorsun.
Ha tabii canım yani ne yani yap, her şeyi yaparım. Tatlılarda çok iyi değilimdir ama yemeklerin hepsini yaparım.
Takip ediyor musun çok Türkiye'deki gündemi? Neler oluyor, neler bitiyor? Twitter işte X üzerinden yok. Ya da ne bileyim arkadaşların üzerinden.
Öyle çok yakından takip etmiyorum ama yani takip etmemek mümkün değil zaten. Tabii. Hani mutlaka özellikle hani çok şey dönemlerde, seçim meçim gibi yüksek dönemlerde çok geliyor haberler. Ama genel olarak gündelik hayatımda hani her gün mutlaka oradaki gazeteleri okuyup Türkiye eksine bakmak gibi bir alışkanlığım yok.
Çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Onu söyledin zaten. Oyunculuk anlamında neler var? Neler yapıyorsun?
Yani hala bir ajansım var burada Londra'da. Onlar arada bana self-tape, artık her şey self-tape ile yapılıyor. Yani kendini şey çekiyorsun, video çekiyorsun, gönderiyorsun. Audition'lar artık çok azaldı. Hı hı. Pandemiden beri öyle oldu yani. Son bir senede iki kere ya gitmişimdir ya gitmemişimdir audition'a ama 20 tane self-tape göndermişimdir. Self-tape olduğu zaman yapıyorum. En son 1,5 yıl evvel bir şeyde oynadım. 1,5 yıldır öyle bir şey gelmedi yani. İlginç bir şekilde. Hı. Geçen de ajansa da dedim niye gelmiyor? Yani daha doğrusu niye gelmiyor değil. Geliyor, gönderiyorum self-tape. Olmuyor. Niye? Vallahi biz de bilmiyoruz. Öyle dedi diyorlar. Olduğu zaman oluyor ama yani hani olduğu zaman da oynuyorum hala.
Sen bir ödül de kazandın.
Evet o...
Galler bir sığınak ülkesidir.
O işte bizim ajansla yaptığımız, hı hı, Galler Mülteci Konseyi için yaptığımız bir küçük tanıtım filmi vardı 1 dakikalık. Onunla büyük ödül, Grand Prix ödülünü aldık Charity Awards'ta geçen sene. Ben de onun yönetmeniydim. Yönetmen olarak aldığım ilk ödüldü.
Yani ne güzel.
Onun için çok değerli bir
ödül. Tebrik ederiz seni.
Teşekkürler.
Şimdi bir süredir Londra'dasın.
Evet.
Galler'den sonra Londra'ya geldiğinde şimdi sen çok güzel işte doğası harika olan bir şehirde yaşıyordun ve daha sakinlikten bahsettin orada, huzurlu bir yer olduğundan bahsettin. Londra tabii ki daha kalabalık bir büyük şehir. Seni yordu mu?
Yorucu tabii yani Londra hani bir kere burada çıkıp bir işinizi halledip gelmeye kalktığınız andan itibaren İstanbul gibi 1,5 saat, 2 saat gitti yani. Cardiff öyle değil ki bir günde 4 tane toplantı yaparsın tak tak tak yürüyerek oradan oraya oradan oraya oradan oraya gidersin. Akşam da eve gelirsin. Londra'nın da tabii yani sonuçta burası Londra yani dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Buranın da inanılmaz güzel yönleri var. Ama henüz o yönleri keşfedecek pek vaktim olmadı açıkçası. Ama alışmaya çalışıyorum. Hani bakalım ne kadar burada oluruz. Bu sürgünlük, Gallerli sürgünlüğü ne kadar devam eder onu göreceğiz.
Başka bir yere gitme planı var mı?
Şu anda yok ama hayat bu. Artık hiçbir şey yok, var falan filan diyebilecek biri değilim. Hayatın bir gecede, 2 günde nasıl değiştiğini çok net olarak görmüş biriyim. Dolayısıyla açıkçası şey de beni korkutmuyor artık. Hani bir şehirden bir ülkeden bir ülkeye taşınmak, bir şehirden bir şehre taşınmak, hayatını değiştirmek falan pek de korkutan şeyler değil. Yaparım
evet
yani,
öyle bir halim var yani başına ne gelirse gelsin bundan sonra artık hani onu gayet rahat bir şekilde karşılarım. Yani topu göğsümde yumuşatırım gibi bir havan var yani.
Ya bir kere yapınca öyle. Bir de refleks gelişiyor. Düşünsene 37 yıl yaşamışım ben İstanbul'da. İstanbul'dan başka hayatımda bir tek askere gittim 5 ay en fazla baba eskiye. Yani tatiller en fazla 1-2 aydı yani hani bu kadar orada yaşamış biri olarak onu bir kere yapınca artık yine yaparım diyorsun yani. Londra'ya mı taşınırlar? Taşınırız. Berlin'e mi taşınacağız? San Francisco'ya mı gideceğiz? Gideriz falan. Hani okey gibi bir şey oluyor yani. Birazcık refleksle, pratikle de ilgili galiba yani.
Geçmişte daha küçükken ileriye baktığında ne görürdün, ne hayal ederdin? Belki tek bir şey değildir ama.
Ne kadar küçükkenden söz ediyoruz?
Yani daha 20'lerinde diyelim mesela.
20'lerimde hep hayalim şeydi. Böyle bir yerde oturacağım, okuyacağım, yazacağım. Falan böyle bir hayatım olacak. Hala en büyük hayallerimden biri odur bu arada yani. Hani böyle kitap
bir oturamadım
sadece kitap okuyup oturup yazıp böyle şey dünyasına dalmak. Kavram dünyasına o böyle kitabın yarattığı bir evren vardır ya onun içinde kaybolmak falan. Ben böyle yalnız kalabilen de biriyimdir. Çok uzun süreler yalnız kalabilirim. Onu çok hayal ederdim. Bayağı Femoli falan oynarken en büyük hayallerimden bir tanesi oydu yani. Hı hı. Bir de orkestra şefi olmak. O da yani hiç değişmeyen.
Gerçekten. Bir,
tabii yani.
Ya, bu yine 20'lerinde düşündüğün bir şey mi?
Ya hep hayalimdi yani. Ulan acaba işi gücü bıraksam da gidip orkestra şefim olsam diye düşünürdüm yani. Müzikle ilgili söylediğim hep bir şey vardır. Biz niye diğer sanatlarla uğraşıyoruz? Müzik yapamadığımız için yani. İnsan müzik yapabiliyorsa niye başka bir şeyle uğraşır?
Onu müzik yazarları için derler genelde. Müzik yapamadıkları için yazıyorlar.
O ayrı, o bütün eleştirmenler için söyleyebilirsin. Ama yani ne derler? Müzik yapamadığımız için başka işlerle uğraşıyoruz bence yani. Onun için şeflik her zaman öyle bir şeydi. Kendimi öyle görürdüm evet. 20'li yaşlarında. Şimdi bakıp da ileriye ne görüyorum?
Onun işte devamında sorunum buydu zaten.
Ya aslında ben şunu görüyorum bak. Bir ekiple ya Bauhaus var ya Bauhaus benim gerçekten hayalim yani. Bir üretim yeri var. Orada hep beraber üretiyoruz. Ama anksiyetemiz yok. Yani bütün şeylerimiz var, yaratım sancılarımız falan var ama anksiyetemiz olmadan bir üretim alanında hep birlikte üretebileceğimiz bir yer. Benim hayalim bu. Bu beni çok mutlu eder mesela.
Bir gün Türkiye'ye döneceğini düşünüyor musun?
Yani tabii ki Türkiye'ye dönüp de arkadaşlarımla vakit geçireceğim, geleceğim, orada rakı içeceğiz, sohbet edeceğiz, Boğaz'da yürüyeceğiz, belki orada işler yapacağız ve gelinecek, gidilecek bir hayat olacaktır diye tahmin ediyorum ileride.
İnşallah ve geldiğinde ilk yapacağın şeyi merak ediyorum. Geldiğin an.
Ya ben hep şey diyordum, ilk Antep'e gideceğim.
Antep.
Orada önce bir yemek yiyeceğim diyordum ama ya muhtemelen ilk İstanbul'a giderim ve muhtemelen önce meyhaneye giderim diye tahmin ediyorum. Yani öyle olacaktır.
İnşallah olur. İnşallah geldiğin günde meyhanede bir gün yüz yüze tanışmış oluruz. Seninle birbirimizi biliyoruz.
Harika olur.
Ama ümit ediyorum bir rakı tokuştururuz birlikte. Çok zevkliydi seni dinlemek, seninle sohbet etmek. Bundan sonrası için her şey çok güzel şekilde gitsin ki sen zaten çok aydınlık gözüküyorsun. Arkandaki ışık da öyle bir hal veriyor sana şu anda evin içerisinde. Ümit ediyorum her şey çok çok yolunda gider ve davetime katıldığın için, bu programa katıldığın için çok çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.
Çok teşekkürler.